Ayrım 2.
Şehirler arası konuşmalarda gidiş dönüş yol ücretlerinin neredeyse yarısını alıyor bizden. Yani hizmeti değil, tasarruf ettirdiği zamanı satıyor. Japon demiryolları da ekspreslerdeki gecikme rötar süresini nakit para olarak hemen geri öder. Türk Hava Yolları'na neden 5-6 kat fazla ücret ödediğimizi bir türlü anlayamıyorum. Çünkü ortalama 6-7 saatlik İstanbul-Ankara uçuş süresi ortalama otobüs yolculuğundan daha hızlı değil. Sonuç, öneriler. Basite indirgenmiş anlamda verimlilik, birim zamandaki üretim hızı olarak tanımlanabilirse, zamanın hangi birimle ölçüleceği önemli bir sorun olur. Takvim saat zamanıyla mı, yoksa göreli sosyal zaman birimleriyle mi? Teknoloji ve yüksek teknoloji bizi saat ve takvim kullanmaya zorluyor. Ancak bir aylık işi bir gün veya saatte görürsek, geri kalan zamanda ne yapacağımızı söylemiyor. Ünlü Çin fıkrası. Takvim ve saat değiştirilse bile sosyal zamanların tiktakını takvime uydurmak, saate bağlamak kolay olmuyor. Yüz yüze ilişkilere alışmış bir toplumda telebankacılık pek güven vermiyor. Telefonla çalışan hizmet sektöründen para almak kolay olmuyor. Telefonla verilen yazı makale siparişlerinin bedelini kolay alamıyoruz. Çünkü sorumlu kişiyi bulamıyoruz. Japonlar Batı toplumlarında ortalama 1 ay 30 gün süren ticari sipariş ve teslim süresini 4-5 güne indirmişler. Ama bu işin tekniğini milli bir sır gibi son derece gizli tutuyorlarmış. Her toplumun kendine özgü, göreli zamanları var. Modernleşme süreci zaman temposunun değiştirilmesi şeklinde de tanımlanabilir. Ancak temponun, hızın değişmesi ivmedir. İvme büyüdükçe toplumlarda bunalım ve sıkıntı yaratır. Bir toplum ve toplulukta zaman algılaması ile tiktakın değişmesi sosyal değişmenin belirtisi olabilir. Fizikteki hareket bilimi ile teknolojideki time motion etütlerine paralel olarak toplumlardaki sosyal kültürel zamanların incelenip araştırılması işleri için daha fazla kaynak, insan gücü ve zaman ayrılmasının yararlı, gerekli ve hatta zorunlu olduğunu düşünüyorum. Özetle verimliliği artırabilmek için zaman yani değişim kavramının bilincine topluca ve toplumca varmak zorundayız. Metinde geçen kaynaklar. Güvenç B. 1976. Zaman Mekan Sorunu. Nerede ne zaman? Sosyal ve Kültürel Değişme. Ankara Hacettepe Üniversitesi sayfa 49-78. Moore V. E. 1963. Social Change. Englewood Cliffs. N.C. Prentice Hall. Sorokin P. 1966. Sociological Theories of Today, New York, Harper and Row. TDK, Türk Dil Kurumu, 1974, Türkçe Sözlük. Birinci Verimlilik Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Milli Produktivite Merkezi, Ankara, 27-29 Kasım 1991. Kent Kültürü ve Demokrasi. Demokrasi-kültür ilişkisi, demokrasinin oluşumunda kent kültürü olarak da ele alınabilir. Kent kültürü ile demokrasi arasındaki ilişki ve etkileşimler karşılıklı olmakla birlikte demokrasi kent soylu orta sınıf burjuvaların eseridir. Burjuva sözcüğü Burg kökünden türetilmiş kentli anlamındadır. Edinburgh, Strasbourg, Hamburg ve benzeri gibi. Konumuzun temel olgu kavramları kent, kentli, kent kültürü ve demokrasiyi de geliştirmişlerdir. Kent kültürü kapsam olarak öteki kavramları da içerdiği için kent-demokrasi ilişkisini 3 aşamalı olarak sunmaya çalışacağım. A. Uygarlık tarihi açısından kent kültür. B. Demokrasi kuramı açısından kent demokrasi. C. Çağdaşlaşma açısından ülkemizdeki kentleşme süreci ve demokrasi. Uygarlık tarihi açısından. Avrupa'da 1650'lerde değişmeye başlayan nüfus dengesi, endüstri devriminden sonra kentlerde toplanmaya, yoğunlaşmaya başladı. Uygarlık tarihinde ikinci kent devrimi olarak bilinen olgu yaşandı. Birinci kent devrimi ise günümüzden 4-5 bin yıl önce Mezopotamya'da verimli hilal diye bilinen ilk tarım bölgesinde gerçekleşmişti. Uygarlıkla çağrışım yapan çoğu kurum ve kültürel değerler bu kentlerde yaratılmıştı. Yazı, matematik, geometri, astronomi, takvim, cinsel ve sınıfsal iş bölümü, din, ahlak, hukuk, vergi, mülkiyet, sanat ve zanaatlar, askerlik, eğitim, tarım teknolojisi, mimarlık ve benzeri. Günümüzde çok sayıda büyük kentlerden oluşan megalopolisler ise 3. kent devrimi veya kent devrimlerinin üçüncüsü olarak sınıflandırılabilir. Kentleşme sürecini kültür ya da demokrasi bağlamında tartışma konusu yaparken hangi kentten ya da hangi kültürden söz ettiğimizi bilmek, bildirmek zorundayız. Çünkü bu üç kent kültür-demokrasi ilişkileri açısından birbirinden çok farklıydılar. Her üçü de kent olmakla birlikte kültür ve yönetimleri hiç de birbirine benzemeyen yaşam biçimleri yarattı. Sosyolog Soyberg, 1956, Endüstri Öncesi Kent, Pre-Industrial City makalesi, Tarihte Kentler, Mumford 1961, üçlü bir sınıflama ve tipoloji yapma olanağı veriyor. Birincisi Endüstri Öncesi Kent, ikincisi Endüstri Kenti, üçüncüsü Endüstri Sonrası Kent gibi. Endüstrileşme ölçütüne göre kentler birbirinden çok farklı kültür kalıplarına ve demokrasi anlayışlarına tekabül eder. Endüstri öncesi kentte demokrasi. Endüstri öncesi kent, ülke nüfusunun %10-15'ini oluşturan seçkin yöneticilerden oluşuyordu. Tarımsal artık ürün daha büyük oran ve yoğunluklara izin vermemiştir. Bu kent, tarım uygarlığının sanat, ulaşım, iletişim, eğitim, bilim, sağlık ve ticaret merkeziydi. İmparatorluklar döneminde en büyükleri başkent oldular. Söz gelişi Babil, Kudüs, Şam, Lüksor, Hattuşaş, Midas, Sardes, Persepolis, Efesus, İskenderiye, Antiyok, Roma, Kartaca, Konstantinopolis, Pekin, Venedik, Cenova, Endülüs, Paris, Londra, Peşte, Viyana ve benzeri gibi. Bugün uygarlık adını verdiğimiz canlı üstü varlık alanının teknolojik başarıları, bilimi ve sanatı, tarım kentlerinde üretilmiş, oradan yayılmıştır. Ülkeye, bölgeye, dünyaya. Bu ülkelerin yönetim söyleminde senatolarından, halktan, haktan söz eden cumhuriyet ve demokrasi uygulaması görülmemiştir. Yunan kent devletlerinde demos, halk vardı ama demokrasi, halk yönetimi yoktu çünkü yoksullardan, köle esirlerden, kadın ve çocuklardan oluşan laikosun yönetime katılma hakkı bulunmuyordu. Laikosu dışarıda tutan ve cumhuriyet veya demokrasiye aristokrasi demek belki de daha uygun olabilir. İdealist Platon ile realist Aristoteles demokrasiye ve onun yarattığı kargaşaya cephe almışlardı. Platon, monarşi ile başlayan yönetimin aristokrasi, demokrasi ve diktatörlük aşamalarından geçip kendini tekrarlayacağını savundu. Roma tarihi Platon'u doğruladı. Duran 1968 bölüm 10. Hristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinlerin uygarlık tarihine yön verdiği orta çağlarda demokrasi yoktu ama dünya sanıldığı, söylendiği kadar da karanlıkta değildi. Endüstri öncesi orta çağ kentlerinde demokrasi yoktu ama halk yönetiminin tohumları bu kentlerde atıldı. Meslek loncalarının kent yönetimine katılması bu kentlerde gerçekleşti. Ahiler Küçük Asya'da benzer görevler yüklendiler. Demokrasi ideolojisi kuramı bu kentlerde filizlendi. Temelinde dini, monarşik, feodal yetkilerinin halkla paylaşılması ilkesi yer alıyordu. Endüstri kentinde demokrasi. Endüstri kentinin doğuşunu 19. yüzyıla değin ertelemek büyük bir yanılgıdır. Endüstri devrimini 1750 veya 18. yüzyılda üretilen buhar kazanından çıkarmak gibi. Uygarlık tarihi açısından belki de devrim yerine bir endüstri evriminden söz edilmesi destek yaygınlık kazanıyor. Teknoloji tarihçileri bu evrimi 11. yüzyılda doğudan gelen barut, pusula ve matbaa makinesi ile başlatıyor. Bu teknoloji Orta Çağ kentinin kalelerini yıktı. Kentlerdeki birikimi çevreye yaydığı gibi birbiriyle karıştırıp uzlaştırarak yepyeni bir sentez batı yarattı. Sanatta Rönesans, bilimde keşifler, dinde reformasyon, aydınlanmaydı. Aydınlanma çağı, İngiliz ve Fransız devrimleri, bu devrimleri izleyen endüstri devrimi, dünya imparatorluklarının yıkılması, ulusal devletler çağının açılması, dinle devletin, dinle bilimin birbirinden ayrılması, bilimin din ve devlete karşı özerklik kazanması, yani eğitimde laiklik çağı, bütün bu devrim ve gelişmelerin, atılımların ve ilkelerin yasal ve tüzel güvencelere bağlanması, koruyucu zorlayıcı yaptırımlara kavuşması yaklaşık 4-500 yıl sürdü. Her ülkede aynı düzeye ulaşmadı. İlk 2-3 yüzyılda ise endüstri devrimi yeni çağdaş kent kültürünü yarattı. Deneme yanılmalar, karşı devrimler, düzenlemeler, onarımlar, savaşlar, savaşımlar birbirini izledi. Endüstri öncesi tarım kenti, kasaba ve köy gibi küçük yerleşmelere bağlı olduğu halde, endüstri kenti bir burjuva kentli kültürünün merkezi odağı oldu. Kentler burjuva egemenliğinin ve dünya görüşünün kalesi ve simgesi durumuna geldiler. Özetle, kent kültürü orta sınıflara dayalı bir demokrasi hareketinin de beşiği olarak görülebilir. Gerçi büyük kentlerde orta sınıf düzeyinin altında ve üstünde yaşayan kapitalist ve emekçi zümrelerde görüldü ama özgürlükçü parlamenter demokrasi kuramı ve bu ilkeleri savunan sosyolojiler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak orta sınıfların ideolojisini yansıtmaktadır. Shaw 1972. Böylece ikinci kent devrimini yapan ve endüstri kentini, kültürünü yaratan burjuvalar, yüzyıllar alan uzun bir süreç sonunda kendi çıkarlarını iktidarda tutacak bir demokrasi ideolojisi geliştirmiş oldular. Bilim, bilgi, teknoloji, endüstri, kentleşme. Kent kültürü, ikinci kent devrimi, burjuva demokrasisi. Endüstri ve demokrasi. Kent soylular, burjuva demokratik devrim ideolojisini yaratan kent soylular, bu ideolojiyi besleyen kent kültürünün koruyucuları oldular. Büyük Fransız devriminin özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri yeni kent kültürünün ve kentlilerin ülküsü oldu. Yöneten ve yönetilenlerin özgürlüğü, bütün sınıf ve zümrelerin eşitliği ve bu ideolojiyi benimseyenlerin kardeşliği, kardeşçe dayanışması ülküsü benimsendi. Fransız devriminin ilkeleri ve insan hakları bildirgesi, özgürlük ideali, yalnız Amerikalılar değil, bütün insanlar hürdür, dünyayı sarsan bir deprem oldu. İdeal diyorum çünkü 18. yüzyılın Avrupa'sında insanlar kardeş, sınıflar eşit ve yönetilenler özgür değildi. Sloganlar yetersizdi. İnsan haklarını, özgürlüklerini savunan yasaların yapılması, yürürlüğe girmesi, uygulanması, savunulması için savaşlar, savaşımlar yapıldı. Soyluların vatandaşlığa indirilmesi kolay olmadı. Her vatandaş, citizen, kentli, kanun önünde eşitti ama yasaları yapanlar, yürütenler ve denetleyenler daha güçlü ve daha eşitti. Özgürlük tepkiler yarattı. Köylülerle işçiler de ayaklandılar burjuva egemenliğine karşı. 1848. Endüstri öncesi kent, sınıfların işbirliğine dayalı bir feodal topluluktu. Mülkiyet, toprak, sanatlar, din, cinsiyet rolleri ve yaygın eğitim ve kültür, feodal ilişkileri yapıyı sürdürmek üzere biçimlenmişti. Adalet mülkün temeliydi ama mal mülk mutlu azınlığın elindeydi. Köy kökenli göçmenlerin mal mülk edinmesi, emekçilerin kent kültürüne uyum sağlanması kolay olmadı. Çocuğun anneye, kadının erkeğine, erkeğin senyöre, senyörün krala, kralın soylulara karşı görevleri, sorumlulukları vardı. Bu hak ve sorumluluklar özgürlük ülküsüyle nasıl bağdaşacaktı? Endüstri öncesinin kiliseye ve feodaliteye bağımlı göçmen köylüleri, laikosları hangi süreçle demos olacaklardı? Kent kültüründe hak ve özgürlüklerin görev ve sorumluluktan önce gelmesi gerekiyordu. Bu ideale adım adım ağır ağır ulaşıldı. Her yeni anayasa ve cumhuriyetle ileri bir adım atıldı. Demokrasinin devrimi bir iktidar değişmesi değildi. Yapının ve onu yaratan kültürün değişmesi gerekiyordu. Bu değişim ve dönüşümde yerel yönetimler merkezi gücün yetkilerini paylaşarak demokratik gelişmeye yardımcı oldular. seçilmiş yöneticilerin atanmış yöneticilere üstünlüğü buradan kaynaklanır. Seçilmiş bir parlamenter nasıl atanmış müsteşardan önce geliyorsa, belediye başkanı da elbet validen önce gelmeliydi. Kent kültürü ve Türk demokrasisi. Başta İstanbul olmak üzere Osmanlı'dan miras kalan bazı kentlerimiz vardı ama bu kentlerin kültürel yapısı %10'luk nüfus kıstası dışında endüstri öncesi kentlere benzemiyordu. Yaklaşık 200 yıldan beri 1720 batıyı izlemeye çalışmış fakat endüstrileşemediği gibi bir kent soylu sınıf yaratamamıştı. Kentlilerin devlet kapısı dışında bir ekonomik siyasal güvencesi yoktu. Özetle Cumhuriyet devrimleri ulusal bir burjuvadan yoksundu. Atatürk devrimlerini bir kültür devrimi ile kentli yaratmaya yönelen Tanzimat'ın devamı gibi görmek mümkündür. Cumhuriyetin siyasal ve tüzel devrimleri yapıldı ama 1950'lerin demokrasi hareketi hızlandırdığı iç göçlerle yeni bir kent endüstri kültürü yaratmaktan çok kentlerin düzensiz büyümesine, bir anlamda köyleşmesine yol açtı. İmparatorluğun en uzun yüzyılında inşa edilen Galata Pera okulları, kışlaları, salonları, bankaları, kaldırımları, otelleri, sarayları ve ticaret burjuvası ile kent kültürünün kendisi değil, ithal malı kopyasıydı. Bir kent nüvesi değil, kendi kültürüne yabancı, batıyla bütünleşmeye çalışan bir çelişki simgesi. Bu kent, Batı kültürünün Rönesansını, reformasyonunun aydınlanmasını, endüstrileşmesini ve laikleşmesini 100-150 yıla sığdırmaya çalıştı. Yarattığı ticaret burjuvaları iktidara ortak oldu ama bir sanayi kuramadı. Bir sanayi kenti kültürü yaratamadı. Yarattığı, yaşattığı kentliler gecekonducular arasında azınlıkta kaldı. Batılı anlamda bir kent kültürü, sanayi oluşmadı. Her yılda bir kentleşme ve mekan kullanma standartlarını yenileyen kent yönetimi düzensiz büyümeyi önleyemedi ve kültürleşme sürecine yön veremedi. Devletin merkezi planlaması 1960'lar hızla kentleşmeyi kentlileşme ve çağdaşlaşmanın en kestirme kolay yolu olarak gördü. Kente yerleşenler kentli olacaklardı. Bu umut gerçekleşmedi. Rum geleneği üzerinde arabesk eğilimler görüldü ama bütünleşme olmadı. Yeni kentli kentine sahip çıkamadı. Kentin taşını, toprağını, köşeyi dönmek için kullandı. Kentin sahibi kimliğini kazanamadı. Kentin sahipleri kente sahip çıkamayınca göçmen kiracılar, fiili durumlar yarattılar. Bir kuşak kentliyi doğduğu evde büyütmeye yetecek kadar zaman geçmeden koca bir semt, mahallesi, caddesi, sokağı, çarşısı, apartmanı ve sakinleri, sahipleri ve kiracıları ile birlikte yenileniyor, değişiyor. Koca kent hiç kapanamayan bir şantiyeye benziyor. İmar planları, durumları, inşaat projeleri onaylanmadan değişiyor. Yenilenirken eskiyor, kimisi yapılırken yıkılıyor. Kentsel dinamiğin bu ivmesi kent kültürünün doğmasına, doğmuşsa yaşamasına, yaşıyorsa gelişmesine elverişli değil. Peyami Sefa'nın Fatih Harbiye ringi, Galata'da lahmacunların, Taksim'de arabeskçilerin engellerine takıldı kaldı. 1960'da kaldırılan Türk tramvayı şimdi İsveç üzerinden metro olarak ithal ediliyor. İstanbul gibi bir koca kent kendisi veya kentlisi olmadan bir kent kültürü yaratabilir mi? Yaratsa bu bildik bir varlık olur mu? Gerçi Buenos Aires, Meksiko, Seul, Kahire ve Atina gibi endüstrileşemeden gelişmiş megalopolisler vardı ama bu kentlerin kültürel iklimi demokrasiye elverişli görünmüyordu. İstanbul kentinin 40 yıllık demokrasi deneyimi de istenen, beklenen kent kültürünü yaratamadı. Yerel yönetim ve katılım belki kentle kentli arasındaki kültürel köprüyü kurmaya yetmedi denebilir. Ama eşi az bulunur, anakronik, değişme sürecinin ivmesinin olumsuz etkilerini de göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Metinde geçen kaynaklar: Baldi, 1988, The World in 2013, Diyalog 3, 2-10, Duran V, 1968, Lessons of History, Simon & Schuster, Mumford, L. 1961, The City in History. Polanyi, 1987-1957, Büyük Dönüşüm, Columbia Press. Shaw, M. 1972, The Coming Crisis of Radical Sociology, Ideology in Social Sciences, Londra. Soderberg, 1955, The Pre-Industrial City, Journal of Sociology. Sumner V. 1960, Folkways. Toffler A. 1970, Future Shock, Londra. TÜSES Vakfı'nın Demokrasi ve Kent Kültürü Semineri, Bursa. İspanyol Demokrasisi'nin 10. Yıl Raporu, Conviviencia. Washington Mektubu, 1985. Eylül ayı sonlarında Smithsonian'daki Wilson Merkezi'nin Batı Avrupa Programı çerçevesinde bir İspanya toplantısı vardı. 3 gün süren toplantıya dünyanın önde gelen İspanya uzmanları, yabancı gözlemciler, Başbakan Felipe González ile birlikte 1978 anayasa tasarısını hazırlayanlar da dahil olmak üzere demokrasiye geçiş sürecinde önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiş kimseler katıldılar. Katılanların demokrasiye geçiş veya parlamenter demokrasiye geçiş dönemi diye niteledikleri bu 10 yılın sonunda ülkede görülen kararlı ve sağlıklı huzur tek bir sözcükle açıklanıyor. Conviviencia. Conviviencia kavramı dilimize birlikte yaşama sanatı olarak çevrilebilir. Kavram barış içinde birlikte var olmayı, günlük siyasette diyaloğu sürdürmeyi ve yapısal sorunlarda uzlaşıp anlaşmayı öngörüyor. İspanya ve İspanyollar için önemli bir felsefe değişikliği sayılan bu barış ve huzur formülü, sınıfsal ve etnik ayrılıkların aşılması şartına, 3 yıl süren 1 milyondan fazla İspanyolun hayatına mal olan ve 39 yıllık bir Franco diktatoryasına yol açan 1936-39 iç savaş anılarının unutulmasına dayanıyor. Başbakan González'e göre Franco 1975 yılında öldüğü zaman çoğu İspanyollar Conviviencia'ya hazırdılar. Çünkü başbakanın kendisi de dahil olmak üzere savaş dehşetini yaşamamış genç kuşaklar zafer yenilgi ikileminin kısır sarmalından kurtulmuşlardı. Diktatörlüğün bir sosyal denetim mekanizması olarak miras bıraktığı bölünmüşlük ve uzlaşmazlık duvarlarının yıkılmasında öncülük edenler de aynı genç kuşaklar oldu. Demokratik güçler iki temel ilkede birleşmişlerdi. 1. Demokrasi bölünmez ve sınırlanamaz bir bütündür. 2. İç barış her ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. İspanyollar çoğulcu bir demokrasiye yönelen 1960 Avrupası karşısında 1930'ların kaba kuvvete dayalı sert politikaları ile zaman yitirmek istemiyorlardı. Gereğinden fazla zaman yitirilmişti. Kısacası İspanyollar artık kendilerini Batı değerlerini savunan bir Batı toplum olarak görmeye başlıyorlardı.